Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba, yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz efendim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınındayız. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Özden Koç, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bizi her Cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Cumartesi günü saat 20.20'de Memleketim FM'den ve TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Şayet programa dair soru ve görüş önerileriniz varsa sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda ne konuşuyoruz? Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanındaki uzman hekimlerle ele alıyoruz. Bugün kolon kanserini, belirtilerini ve tedavi seçeneklerini ele alacağız. Konuğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Arhan. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası'na tekrar hoş geldiniz. Sayın Arhan, hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ederim. Ben de bütün dinleyicilerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Herkese sağlık en önemli hazinemiz.
Evet, önce sağlık değil mi hocam?
Evet, kesinlikle.
Sayın hocam, kanser adı bile aslında geçmiş yıllarda özellikle çok ürküten bir durumdu. Son yıllarda birçok tedaviyle birlikte artık kanser ürküten değil, hocalarımız hep bunun altını çiziyor. Korunulabilir, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmeye başladı diyebiliriz. Tabii ki bazı kanserler ve evreler bunun dışında. Dünya genelinde çağımızın en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi, en sık görülen kanserlerden birisi de kolon kanseri. Hocam, buradan başlayalım. Kolon kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?
Kolon kanseri diğer kanser türlerinde olduğu gibi vücuttaki hücrelerin genetik altyapıya da bağlı olarak çevresel faktörlerin de etkisiyle kontrolsüz büyümeye başlayıp normal dokuları hasar bırakacak şekilde ve başka bulunmaması gereken noktalara, uzak noktalara gidip yerleşip o bölgedeki organların fonksiyonlarını bozma sürecinin oluştuğu bir sağlık sorunudur. Yani kanser hücreleri oluşuyor, bunlar büyüyerek diğer dokulara ve organlara da yayılıyor ve bu
metastaz yapabiliyor
bulunduğu lokasyonun yani yerin çevresindeki dokulara ve organlara invazyon dediğimiz yayılım gösterebiliyor ve böylece organların fonksiyon görmesini, fonksiyonlarını yerine getirmesini ortadan kaldıran ya da onları hasara uğratan bir süreç. Bu bütün kanserler için geçerli. Şimdi kolon kanserinde de yani kalın bağırsağımızda da oradaki normal hücrelerin zaman içerisinde yapısal değişiklikler ve belirli bir noktaya gelene kadar da fark edilmediğinde ilerlemiş kanser dediğimiz noktaya geliyor. Tabii ki bunun süreçleri var. Normal bir dokudan kanserleşme süreci, birçok alt etken var sebep olarak. Hani işte genetik faktörler diyoruz, çevresel faktörler diyoruz, işte yaş süreci diyoruz. Kolon kanserinde de bunların hepsi geçerli.
Hı hı. Sayın hocam, peki Türkiye'de ve dünyada görülme sıklığına bakarsak nedir?
Kolon kanseri en sık 5 kanser içerisinde yer alan kanser türlerinden birisidir. Hem dünyada hem Türkiye'de. Erkeklerde akciğer kanseri, prostat kanseri gibi sık görülen kanserlerden sonra, işte kadınlarda meme kanseri, akciğer kanseri gibi kanserlerden sonra 4. sıklıkla görülen, dünyada da Dünya Kanser Araştırma Merkezi'nin verilerine göre kanserlerin %10'u, yani 10 kanserden bir tanesi kolon kanseri. Hı hı. O nedenle çok sık karşılaştığımız kanser türlerinden birisi.
Sayın hocam, bazı kanserlere baktığımızda, örneğin akciğer kanserine baktığımızda, evet, her iki cinsiyette de görülüyor ama erkeklerde görülme olanı
biraz
daha yüksek. İşte meme kanseri kadınlarda ilk sırada görülen, nadiren erkeklerde görülen bir sağlık sorunu. Kolon kanserine baktığımız zaman kadın ve erkek arasında ve yaşla ilgili bir belirleyici bir durum söz konusu mu hocam?
Kadın ve erkekte kolon kanseri hemen hemen birbirine yakın oranlarda karşımıza çıkıyor. Fakat bazı epidemiyolojik verilerde erkeklerde bir miktar daha, bir tık daha sık diyebiliriz ama çok arada anlamlı cinsiyet farkı gözeten bir kanser değil. Sıklık olarak da yaş ilerledikçe oluşma riski ve sıklığı artan bir kanser. Yani yaş en önemli faktörlerden birisidir kolon kanseri için.
İleri yaşta mı daha İleri çok görülen?
Yaş özellikle 50 yaş kritik bir yaştır kolon kanserinde. Eğer çok erken yaşta ailesinde genetik bir erken dönemde kansere neden olan bir genetik mutasyon yoksa, aktarımla geçen yoksa, yaş birinci sıradaki risk faktörü ve 50 yaşından sonra bu süreç biraz daha hızlanıyor.
Hemen bu noktada siz de altını çizmişken hocam üstüne vurgu yapmak lazım. Kolon kanseri neden gelişir? Genetik faktörler etkili midir? Aile öyküsü önemli midir? Yaşam biçimi, biraz önce programımızın hemen başında aslında bunların etkenleri olduğunu söylediniz ama birçok kansere baktığımız zaman şimdi yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, işlenmiş gıda tüketimi, bunlar etken olabiliyor. Bunlar kolon kanseri için de geçerli mi hocam?
Geçerli. Kolon kanserinde özellikle 50 yaş altı kanserlerde erken yaş olarak kabul ettiğimiz bu bazen 20'li yaşlara kadar bile inebiliyor. Özellikle genetik aktarımı çok güçlü olan işte ailesel polip sendromları var. Bu tür genetik bozukluğu olan, altyapısı olan bireylerde çok erken yaşlarda kanser öyküsü. Yani 20 yaşından sonra 25'li yaşlarda 30'u. Ha çok sık değil bu tür olan oransal olarak. Ama karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyoruz.
Peki hocam bu yaş yani 50'den sonra daha çok görülür demiştiniz. Şimdi 20'li yaşlarda da nadiren görülüyor diyorsunuz ya. Acaba bu işlenmiş gıda tüketimi, modern yaşam, fiziksel aktivite eksikliğine bağlı olarak geçmişle kıyasladığımız zaman o görülme sıklığında bir artış söz konusu var mı hocam gençlerde görülme sıklığında?
Şimdi erken yaşlardaki kanser türleri daha çok genetik yatkınlığın, genetik risk faktörünün yüksek olduğu bireylerdir. Fakat yaşla birlikte artan risk de özellikle çevresel faktörlerin çok önemi var. Beslenme, yaşam tarzı, işte obezite gibi. Hele hele globalleşen dünyada batı tipi beslenme dediğimiz, daha çok böyle lif oranı az olan, işlenmiş ürünlerin çok tüketildiği, hele hele gün geçtikçe yaygınlaşan fast food tarzı beslenmeler, yani yağ içeriği yüksek, işlenmiş et ürünlerinden oluşan beslenme, kolon kanseri açısından yaşam tarzı olarak en önemli çevresel faktörlerden birisi. Başka neler var? Yaşam tarzı olarak hareketsiz yaşam tarzı. Yani sedanter yaşam tarzı. Nasıl kardiyovasküler sistem hastalıklarında önemli risk faktörü olarak kabul ediliyorsa, aslında tüm vücudun sağlığı için olumlu olan yaşam tarzı kolon kanseri içinde. Yani lifli beslenmek, işlenmiş özellikle kırmızı et. Yani kırmızı et tüketiminin %50 oranında riski artırdığını veriler bize söylüyor. Hele hele işlenmişse bu oran %50'lerde, işlenmemiş olanlarda %30'larda bir artış söz konusu. Demek ki beslenme olarak, beslenme tarzı olarak Akdeniz mutfağı dediğimiz beslenme tarzı, yani liften zengin, hareketliliğin olduğu, uyku düzeni çok önemlidir. Yani risk faktörü. Yani uyku düzeninin bozulması birçok kanser açısından da bir risk faktörü. Kolon kanseri için de geçerli. Yürüyüş, hareketli bir yaşam tarzı. Sindirim sistemi de bizim hareketliliğimize eşlik eden bir hareketlilik desteğine ihtiyaç duyar. Yani biz yürüdüğümüzde de yemek borusundan itibaren kolona kadar olan sindirim sisteminin hareketliliğini kolaylaştırmış oluyoruz. Demek ki nelere dikkat ediyoruz? Bir, uyku düzeni. beslenme ve hareketli bir yaşam tarzı. Bunlar riski azaltan faktörlerdir. Hastalarımızdan çok sık gelen sorulardan birisi, takviye tarzı şeyler çok fazla gündeme geliyor. Hele hele günümüzde çok fazla
Evet,
istismar
birçok
edilen,
vitamin
evet,
destekleri.
alanlardan birisi de. Fakat şunu ilave olarak söyleyebilirim ben. Burada D vitamini eksikliği ülkemizde çok fazla. D vitamininin de hani bu tür eğilimi artırabileceğine dair ciddi veriler de var. Ya D vitamini takviyesinin alınması önemlidir eksik olan
Ama hekim
bireylerde. Tabii
kontrolünde.
ki. Yani eksik olan, yani onun eksikliğinin gösterilmesi. Ha, bizim toplumumuzda çok yaygın şu andaki laboratuvar değerlerine göre normal dediğimiz aralıkta gelen hastamız çok az oluyor. Kalsiyum önemli faktörlerden birisi. Başka nelere dikkat edebiliriz yaşam tarzı olarak? Özellikle sigara ve alkol tüketiminin kolon kanseri açısından da risk olduğunu burada belirtmek lazım. Yani bunların özellikle aşırı fazla tüketimi risk faktörlerinden birisi olarak şu anda bilimsel verilere de yansıyan durumlardan birisi.
Aslında burada sizi dinlerken direkt küçüklüğümüzdeki dönemler aklıma geldi hocam. Anneannelerimiz, dedelerimiz, köy yaşamı. Oradaki kişilere baktığınız zaman yanakları elma elmaydı. Sağlıklı ve dinçlerdi gerçekten. Çünkü sabah saat 5'te kalkardı mesela benim amcam. 5'te kalkardı, çiftçiydi. Çıkını hazırlanır, onunla birlikte tarlaya gider. Ama akşam da saat 9'da herkes yatağında olurdu. Şimdi uykunun önemine dikkati çektiniz. Uyku dediğimiz şey bir yetişkin işte 6 ile 8 saat arasında uyku alması lazım. Ama uykuda o REM uykusu dediğimiz derin uykuya geçiş ve o gece aralığı da önemli değil mi? Birçok
Kesinlikle,
kanser gelişiminde. Yani
kesinlikle.
8 saat uyumak yeterli değil. Nasıl uyuduğunuz
Bir,
önemli.
nasıl uyuduğunuz, ne zaman uyudunuz? Eğer gündüz uyuyorsanız siz o verimi alamazsınız o uykudan. Çünkü vücudumuzun da biyolojik bir ritmi var. Yani bu ritim de belirli saat aralıklarında günün saatine göre, güneş ışınlarına göre hormonlarımız bu düzene ayak uyduruyor ve ona göre vücut kendini kontrol ediyor. Onun
Gece
için
11 gibi böyle bir
10
saat vermemiz mümkün
11
müdür?
11 civarı ve özellikle de 11 ile 3 arası. Yani bu uykunun kalitesi açısından önemli saatler. Ayrıca şunu da özellikle belirtmek gerekiyor. Şimdi genetik faktörlerin risk olarak en önemli faktör olduğunu söyledik. Bu bunun dışında yaşın ikinci bir risk faktörü olduğunu ve yaşla birlikte bu risk arttığı için de belirli bir yaştan sonra önlem alma açısından yapılması gereken taramalar, kontroller gerekli kolon kanserinde de. Önlenebilir bir kanser kolon
Şimdi onu
kanseri.
soracaktım. Tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık mıdır kolon kanseri?
Kesinlikle önlenebilir, tedavi edilebilir. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü daha önceki yıllarda 50 yaş olan tarama yaş sınırını 45'e çekti. Daha erken beslenme tarzı, çevresel
Evet.
faktörler, bunlara dikkat aldığımızda diyor ki 45 yaşından itibaren hiçbir semptom bile olmasa tarama kolonoskopik ya da tarama testlerine başlayın diyor. Buradaki maksat ne? Kanserler genellikle kolon kanserleri polip dediğimiz oluşumlardan köken alır. Çoğunluğu kolon polipleri dediğimiz. Poliplerin tamamı kansere dönüşür anlamına gelmez. Fakat tersinden şunu söyleyebiliriz. Gelişen kolon kanserlerinin çoğunluğu poliplerden köken alır. O nedenle biz taramalarda bir erken evre kanser tespit etmek, kanserleşme riski olan bu polipleri oradan yaptığımız işlemlerle kolonoskopik işlem sırasında almak gibi önleyici ve kontrol edici yöntemler
Şu
uyguluyoruz.
anda bir tarama programı var mı yoksa bireysel anlamda mı kişiler hastanelere gidip bir muayene olup gerekli test ve tahlilleri yaptıracaklar hocam?
Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın kolon kanseriyle ilgili olarak bu dışkıda gizli kan taraması yaygın olarak kullanılıyor. Ama burada pozitiflik çıkanlar eğer o gizli kan pozitifliği varsa o zaman tarama kolonoskopisine için müracaat ediyor, yönlendiriliyor. Ama ulusal bir belirlenmiş standart bir kolon kanseri tarama programımız var mı? Yok. Ama tarama kolonoskopik olarak yok. Fakat dışkı tahlilinde bakılarak bu tarama yapılıyor ve pozitif çıkanlar yönlendiriliyor. Bir nevi bu da önemli bir aşamadır. Hem farkındalığın artması açısından hem de bu pozitiflik nedeniyle hastanın yönlendirilerek kolonoskopisinin yapılması ve varsa bir kanserin tanısının alınması ya da prekanseröz dediğimiz kanser öncesi aşamada bunun bertaraf edilmesi.
Peki hocam, şimdi dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Evet, tedavi edilebilir, önlenebilir bir hastalık ve bunun için hastanelere 45 yaşından sonra gidip muayene olunup bir tarama yapılabiliyor. Bu rakısını da aldık. Peki belirtileri neler hocam?
Şimdi kolon kanseri erken dönemde çok belirti vermediği için zaten biz bu taramaları...
Sinsi
çok,
bir hastalık diyebiliriz.
Evet, kesinlikle. Yani erken dönemde bulgu vermiyor. Fakat zaman içerisinde ilerlediğinde işte özellikle sık karşılaştığımız bulgulardan birisi artık Türkiye'de de sağlık taraması, laboratuvar testlerinin yapımı, bunlar oldukça yaygınlaştığı için kansızlık, demir eksikliğine bağlı anemi dediğimiz kansızlık. Kolon kanserinde ve buna bağlı, kansızlığa bağlı halsizlik, yorgunluk gibi semptomlar, işte ciltte, gözlerde solukluk gibi bulgular. Bunun dışında dışkılama alışkanlığındaki değişikliği biz çok sorgularız. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan, yani daha öncesinde iyiyken işte 3 ay öncesine kadar, 5 ay öncesine kadar herhangi bir dışkılamada sorunu olmayan, dışkısında bir anormallik fark etmeyen bir hastanın ya da bir bireyin zaman yakın dönemde dışkı alışkanlığı ishal olabilir, işte kabızlık olabilir, işte böyle parça parça dışkılama şeklinde olabilir.
Gaytada dışkının, kan gelmesi.
Gaytada kan karışık da olabilir veyahut da dışkının yüzeyinde kan sıvaşığı şeklinde olabilir. Yani dışkıda kan görmek ya da kanlı dışkılamak, bu ishal şeklinde de olabilir. Taze kan şeklinde de olabilir. Bunu belirleyen biraz da kanserin lokalizasyonudur, bulunduğu bölgedir. Çünkü kolon dediğimiz kalın bağırsağımız yaklaşık 150-160 santimetre uzunluğunda, işte ince bağırsaklar bittikten sonra başlayan sindirim sisteminin son kısmıdır. Burada eğer ne kadar yukarıda olursa dışkıyla o kadar karışık ve fark edilmeme ihtimali var. Ne kadar anüs dediğimiz çıkış kısmına yakınsa da o zaman aşikar kanı görme ihtimali daha fazla oluyor.
Ama alarm dışkıda öyle ya da böyle kan olması.
Önemli semptomlar. Diğer semptomlarımız neler? Karın ağrısı. Özellikle yine son dönemlerde ortaya çıkan karın ağrıları. Hele hele bu karın ağrısı gece uykudan uyandıracak tarzda ya da uyandığında anda hissedeceği tarzda ve belirli bir bölgede ise bu önemli semptomlardan birisi. Kilo kaybı zaman içerisinde, hele hele ilerlemiş kolon kanserlerinde ortaya çıkabilecek semptomlardan birisidir. Yani ilerlediği zaman işte iştahla ilgili problemler, şişkinlik, gaz gibi semptomlar, kramp tarzı karın ağrıları, bunlar kolon kanserinde ortaya çıkabilecek semptomlar.
Sayın hocam, belirtilerini bu şekilde aldık ama tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurguladık. Tedavi seçenekleri cerrahi midir? Cerrahinin dışında diğer kanser tedavilerinde olduğu gibi kemoterapi, radyoterapi gibi süreçler var mıdır? Ya da yenilikçi tedaviler, akıllı tedaviler kolon kanseri için de söz konusu mu?
Tamamen bu kolon kanserinin evresine göre belirlenmesi gereken ve hastaya göre belirlenmesi gereken bir süreçtir. Bu saymış olduğunuz tüm seçenekler kolon kanseri için de geçerlidir. Yani uygulanan tedaviler. Mesela erken evre dediğimiz birinci evre kanser tespit etmişsek bunu iki türlü tedavi edebiliriz. Eğer endoskopik yöntemle, işte ESD olarak, EMR olarak adlandırdığımız bir lezyonsa bu, içerisinde kanser de barındırsa erken evre, bunlar endoskopik olarak kazıma yöntemiyle, çok kabaca söylüyorum, çıkartılarak ameliyata bile gerek kalmadan tedavi edilebiliyor. Yine erken evre fakat endoskopik çıkartılmaya uygun değilse o zaman cerrahi rezeksiyon dediğimiz o kısmın çıkartılması şeklinde cerrahi yöntemle çıkartılabilir. Cerrahi önemli tedavi seçeneğidir. Yani eğer çıkartılabilir endoskopiye uygun değilse cerrahi. Yine burada evre 2 dediğimiz bağırsak duvarını tutmuş ama çevre dokulara yayılmamış. Yine cerrahi çok önemli bir seçenek. Evre 3 dediğimiz bulunduğu bölgede ilerlemiş ama uzak organlara metastaz yapmamış. Burada cerrahi artı kemoterapi. Yani kemoterapi evre ilerledikçe kemoterapi, radyoterapi. Bazen şu şekilde tedavi seçenekleri de var. Ya kemoterapi almadan kemoterapiyi ve radyoterapiyi özellikle rektum bölgesindeki tümörlerde ameliyat öncesi tümörün hacmini ve kütlesini azaltmak için tedavi verilip daha sonrasında görüntüleme yöntemleriyle kontrol edilerek daha cerrahiye uygun hale getirilip ameliyat arkasından yine kemoterapi süreci devam ettirilen tamamen hastaya göre.
Hastaya göre evre değişikliğine bağlı olarak cerrahi altın bir standart anladığım kadarıyla ama başında da olabilir sonrasında da olabilir değil mi hocam? Neoadjuvan
dediğimiz tedaviler vardır. Öncesinde verilip işte küçültücü tedaviler eğer metastaz varsa da eğer hastanın bağırsağını tıkamış bir kitle varsa o zaman bu hastada o tıkanıklığı ortadan kaldırıp ameliyatla gerekirse metastaz. Kolon kanserinin şöyle bir avantajlı şeyi de vardır. Kolon kanseri tabii ki genetik tipi çok çok önemli burada tedavide de. Hani biraz önce bahsettiğiniz akıllı tedaviler, immünoterapiler. Bunlar da gün geçtikçe kolon kanseri tedavisinde oldukça yaygın, uygun hastalarda. Tedaviye yani bir genetik analiz yapılacak, tespit edilecek, ona uygun tedavi orada belirlenecek. Metastaz olduğu zaman metastazlara yönelik tedaviler de kolon kanserinde bir eklenen tedavi seçeneğidir. Yani tedavinin bütünü içerisinde. Her metastaz bu şekilde kolon kanserinde olduğu gibi tedavi
kişiye
edilemiyor.
Kişiye göre değişiklik gösteriyor.
Hem kişiye göre hem de kanser türüne göre. Kolon kanserinin bu açıdan avantajı diyebileceğimiz yönlerden birisi o. Metastaz var, metastaza yönelik tedavi. Mesela bir pankreas kanserinde metastaz olduktan sonra artık o metastaza da çok yapılacak bir şey kalmıyor.
Sayın hocam, kanser tedavilerini konuştuğumuz zaman aslında son dönemde en dikkat çeken sizin de biraz önce vurguladığınız gibi immünoterapi. Yani vücudumuzda aslında savaşan hücreler, komandolar diyoruz biz buna.
Evet.
Ve bağırsak florasının da çok etkili olduğu son yapılan çalışmalarda çıktı. Kolon kanseri üzerinde de etkili mi? Bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin arttırılması, buna yönelik tedavilerin hayata geçirilmesi.
Şimdi bağırsak florası genel sağlığımızı etkilediği gibi bağırsak hücrelerinin de sağlıklı değişimi, dönüşümü ve sağlıklı bir şekilde devamı açısından çok çok önemli. Bir de flora ile ilgili olarak hani teknik olarak çok detayına girmek istemiyorum ama flora o kadar sadece bağırsağın lümenindeki değil. Bağırsak mukozası dediğimiz o iç yüzeyi döşeyen flora farklıdır. Dışkının içerisindeki flora bunların hepsi bağırsak hücrelerinin kanser gelişimi açısından, sağlıklı fonksiyonu açısından oldukça önemli.
İkinci fakat, beyin diye ifade ediliyor
kesinlikle,
artık.
Kesinlikle tabii ki. Yani bu flora değişikliklerini beslenme tarzı, mesela çok sık gereksiz antibiyotik kullanımları, bu tür dış faktörler etkiliyor. Almış olduğu tedaviler etkiliyor. Onun için flora ile ilgili olarak da bu işin bir boyut olduğunu söyleyebiliriz. Fakat her şey olduğunu iddia etmek yanıltır bizi.
Peki hocam, burada çok popüler merak edilen sorulardan birisini cevabını rica edeceğim sizden. Bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin artırılması ve sağlığın korunması için bol bol yoğurt yiyin, kefir tüketin ve turşu suyu, işte sirkeli ürünler, salatada diyor. Doğruluğu var mıdır hocam?
Şimdi bağırsak florasında bir probiyotikler dediğimiz bu faydalı bakteriler. Bir de prebiyotikler var. Aslında çok fazla vurgulanmayan toplumda. Çünkü biraz bu işin içerisinde de ticari şeyler ön plana çıkıyor. Prebiyotik dediğimiz nedir? Prebiyotik, probiyotiklerin faydalı bakterilerin daha rahat çoğalmasını sağlayan ve hakim olmasını sağlayan floramızdaki besinlerdir. Nedir? İşte sarımsaktır, soğandır, lifli yiyeceklerdir. İşte ev yapımı, işte bir lahana turşusunun bu şekilde bir etkisi
aslında
olduğu.
Aslında yine geleneksel yaşamın sağlık getirdiğini ortaya koyuyoruz.
Yani orada da şu da önemli. Yani probiyotik olabilmesi için o bakterilerin çoğalmasına fırsat veren bir ortam oluşturması lazım. İşte yoğurt, kefir, bunlar önemli probiyotikler. Beslenmede prebiyotik olarak. Yani bunları çoğaltan ürünlerde, gıdalarda prebiyotik olarak. Bunları tüketmek de flora açısından önemli katkı sağlar. Yani beslenme tarzı olarak çok kızartmaya dayalı bir beslenme tarzı olan yağlı yiyecekler. Bunlar da bozuyor floramızı. Demek ki beslenme sadece kolon kanseri açısından değil, tüm beden sağlığımız açısından da önemli faktörlerden birisi.
Sayın Hocam, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. İki sorum olacak sizden. Birincisi, kolon kanserine yakalanmamak için programımızın başında bir iki detayını vermiştik ama 4-5 maddeyle özetleyecek olursak sevgili dinleyicilerimize nelere dikkat etmemiz, nelerden uzak durmamız lazım?
Birincisi, yaş önemli bir risk faktörü dedik. Belirli bir yaştan sonra, yani 45 yaşından sonra tarama programlarına mutlaka dahil olmaları. İki, erken kanser öyküsü olan bireylerin bunu daha erkene çekmeleri ailesinde. Özellikle 50 yaş altında kanser olan. Onun için de işin ehli hekimlere müracaat ederek bu süreci yürütmeleri. Genetik dedik, yaş dedik ve bunun için tarama programı, tarama kolonoskopileri dedik. Beslenme dedik. Beslenmede de lifli beslenmelerden bahsettik. Daha çok Akdeniz tipi beslenme tarzından bahsettik. Erken tanı hayat kurtarır diyoruz. O nedenle de beslenmemize, uykumuza dikkat edeceğiz. Ve üzerimize düşen kanserden korunma yönteminde en etkin olan erken tanı ve teşhisi biz kendimiz bu süreç içerisinde aktif rol alarak yapmamız gerekiyor.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağlık turizminde Türkiye çok önemli bir yerde. Bir dünya markası haline geldi. Kolon kanseri tedavisi için de yurt dışından hangi ülkelerden ülkemize başvurular oluyor?
Kanser, yani ülkemiz sağlık turizmi açısından gün geçtikçe iyi yerlere gelen ve gerçekten dünyayla rekabet edecek boyutta tedavi seçeneklerini sunan bir boyutta. Kanser tanısı ve tedavisi için gelen kolon kanseri de dahil olmak üzere birçok hastamız var. Özellikle de işte Orta Doğu coğrafyasından, Balkanlardan, Afrika ülkelerinden, Orta Asya ülkelerinden gelen hastalar olduğu gibi son zamanlarda Avrupa ülkelerinden de Türkiye'mize gelen hasta sayısı gün geçtikçe artıyor.
Çok teşekkür ediyorum. Çok çok değerli bilgiler verdiniz Sayın Hocam. Sayın dinleyiciler, bugün ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Arhan'ı ağırladık. Kolon kanserini, belirtilerini, tedavi seçeneklerini konuştuk. Sayın Arhan, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben
Yeşim Sert Karaaslan. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayınlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, rotanız sağlık olsun.
Sağlık Rotası.